أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve sırada Ehl-i Beyt müsnedi, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden olan zatların bize aktardığı bilgiler, rivayetlerle karşı karşıyayız. İlk olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunları var. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den bize gelen bilgiler, rivayetleri okuyacağız inşallah. Önce Hazreti Hasan'ın bize aktardığı bir bilgiyi okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazreti Hasan, bana vitirdeki kunutta okuyacağım duayı şöyle öğretti. Allahümmehdini fî men hedeyte ve afini fî men afeyte ve tevelleni fî men tevelleyte ve barikli fî me a'tayte ve qini şerre ma qadayte fe inneke taqzi ve la yuqza aleyke innehu la yezillu men valeyte tebarekte rabbena ve tealeyte. Anlamı şöyle: Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Beni işlerini üzerine aldıkların arasına koy. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz ki sen hükmedersin ve sana hükmedilmez. Dost edindiğin zelil olmaz. Rabbimiz mübarek ve yücesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınıyla en uzağı diye bir konu yoktur biliriz. Yani onun peygamberliği noktasında. Onun için ümmetinin hepsi cehennemden kurtulup cennete gidecek durumda olan kimselerdir. Ve onun en yakınına öğrettiği bir bilgi, bize öğrettiği bir bilgidir de. Yakınlık öyleyse aslında onun öğrettiğine yakın olmak, onun yoluna yakın olmaktır. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti bizim için de şerefli bir ailedir. Değerlendirmemiz gereken, örnek almamız gereken, peşi sıra gitmemiz gereken kimselerdir. Bize emanet edilmişlerdir çünkü, yollarıyla, yordamlarıyla, uygulamalarıyla. Bu bakımdan Hazreti Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınlarından ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat ona vitirde okuyacağı bir duayı böylece öğretmiş. Şu anda sanki biz de onun yanındayız, o da bize öğretiyor. Ve inşallah biz de bunu öğreneceğiz. Ben de öğreneceğim. Sizler de öğreneceksiniz Allah'ın izniyle. Bir dua var. Bunu her zaman yapabiliriz. Ama vitirde özellikle kunutta okunabilecek bir bölüm olarak da öğretmiş Hazreti Hasan'a bunu. Detaylar üzerinde durmaya gayret edeyim. Ne diyor bu duada Müslüman Rabbine? Ne istiyor ondan? Ne istemeliyiz öğretiyor Allah'ın elçisi bize. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Ne hoş. Hidayet ancak Allahu Teala tarafından verilir. Yolu yordamı gösterme imkanı sadece O'nundur. Ve tercihler de O'na aittir. Bu bakımdan ben ihtinas sıratal müstakim diyenlerdenim. Ya Rabbi, dost doğru yoluna bizi ilet diyoruz. Bu çaba içinde, bu gayret içerisindeyiz. O iletmezse kimse iletemez, bunu biliriz. Bu bakımdan hidayet ettiklerinle bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Afiyet, bu dünya üzerinde yaşarken sağlık sıhhat üzere olmak. Zihnin güzel çalışması, kalbin güzel çalışması, vücudun güzel çalışması, ağız tadının bozulmaması demektir. Elbette acılar, kederler, sıkıntılar, ayağa batan dikenler olacak yolda yürürken mutlak. Bununla birlikte Allah'tan gelen bir dünyanın, bir imtihanın farkında olan Müslümanlar bunları kolaylıkla karşılarlar. Ama yine de Rabbimizden af istiyoruz ahiretimiz için. Afiyet istiyoruz özellikle dünyamız için. Bu bakımdan hidayetle birlikte istenen ikinci şey afiyettir. Allah'ım bize afiyet ver. Sonra beni işlerini üzerine aldıkların arasına koy. Ne hoş. Yani biz ki hayatın tamamının Allah'a ait olduğunun bilgisindeyiz. Vücudumuzun işleyişi bile onun elinde. Nefes almamız, konuşmamız, her konu. Eğer kul Allahu Teala'nın kendisi işlerini üzerine almasına razı olursa, yani veli olarak Allah'ı kabul eder. Allah'ım sen benim sahibimsin derse, o zaman bu bereketli bir durumdur. Ne güzel bir kulluk anlayışıdır. Çünkü sen Allahu Teala'yı reddetsen bile zaten Allah'a aitsin. Başka çıkar yol yok, gidecek yer yok. Ama Allahu Teala seni güzellikle kabul ettiyse işlerini düzene kor, hayatın rahata erer. Bundan dolayı ya Rabbi beni işlerin üzerine aldıkların arasına koy. Verdiğini benim için bereketli kıl. Ne verdiysen bereket olsun. Nimetler senden, nimetlere bereket vermek de senden. Zamanımızı bereketlendir. Zihnimizi bereketlendir, gönlümüzü bereketlendir. Verdiğin bütün imkanları, senin adına konuşuyorsak bereketlendir Allah'ım, sözümüzü duyur. Senin adına duymaya çalışıyorsak kulağımızı bereketlendir Allah'ım, güzelleri duyalım, güzelliği duyalım. Yemeğimiz bereketlensin, evimiz bereketlensin, işimiz, aşımız, gözümüz bereketlensin, dünyamız bereketlensin Allah'ım diye dua ediyoruz aslında. Verdiğini benim için bereketli kıl. Ne verdiysen razı olarak ver ki bu bereket demektir zaten. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Yani başımıza mutlaka gelecek bir şeyler var, bir imtihan var. Ama ya Rabbi bunlar bana şer olmasın. Yani benim için cehennem olmasın, bana cennet olsun. Hem dünya hayatımda kahır, yük olmasın. Hem de bu başıma gelenler sebebiyle ben cehenneme düşecek noktalara gitmeyeyim. Ya Rabbi bana bunları hayırlı eyle ki senin yolunda yürüyeyim, senin cennetine varayım. Şüphesiz ki sen hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kararlar sende ve senin dediğin olur. Kimse sana galip gelemez. Dost edindiğin zelil olmaz. Ya Rab sen kimi dost edindiysen o aşağıya düşmez. İnsanlar onu aşağılayabilirler. İnsanların gözünden düşebilir. İnsanlar değersizleştirebilirler. Ama eğer sen ki değer verdirmişsen, aziz kılmışsan o zelil olmaz. Ya Rabbi çünkü sen Rabbimiz mübareksin ve yücesin. Tebarakte Rabbena ve Teâleyte. Ne hoş bir dua. Rabbim daha da anlamayı hepimize nasip etsin. Okudukça anlayacağımızı da umuyorum. Bunu söyledikçe zihnimize oturacağını, kalbimize oturacağını umuyorum. Okumaya devam edelim inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. Hazreti Hasan'ın, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'ın bize aktardığı bilgilerle karşı karşıyayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize söylediği bilgiler. 1719 ve 1720. hadis-i şerif Hazreti Ali'nin vefatı ile alakalı bir bilgi. Ali Efendimizin öldürülmesinden sonra Hazreti Hasan bize bir hutbe verip şöyle dedi. Diyor Amr bin Hubşi. Dün aranızdan öyle bir adam ayrıldı ki öncekilerden hiç kimse ilim olarak onu geçememiş, sonrakilerden de kimse ona yetişemeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sancakla gönderdiğinde gittiği yeri fethetmeden geri dönmezdi. Ailesinin hizmetçisine verilmek üzere 700 dirhem dışında geriye ne dinar ne de gümüş bırakmıştır. Oğul babanın şehadeti üzerine, vefatı üzerine konuşuyor. Hutbe veriyor, insanlara durumu anlatıyor ve diyor ki öyle bir adam ayrıldı ki dün yanımızdan, bu giden kişi öncekilerden hiç kimse ilim olarak onu geçememiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zaten ilmin kapısı demişti. Sonrakilerden de kimse ona yetişemeyecektir. Böylesi bir bilgiyle karşı karşıyaydık ve bu bilgi şimdi bitti ve gömüldü toprağa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sancakla gönderdiğinde gittiği yeri fethetmeden geri dönmezdi. Ve buna rağmen böyle bir ilmin adamı, böyle bir fatih, böyle bir gayretin adamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle imkan verdiği bir kimse geriye hiçbir şey bırakmadan göçtü gitti. Ne dinar ne gümüş. Sadece ailesinin hizmetçisine, kölesine verilmek üzere 700 dirhem dışında hiçbir şey bırakmadan göçtü gitti diyor. Çünkü zaten hem peygamberler miras olarak hem de alimler miras olarak ilimden, sorumluluktan, yeryüzünde hakkın hakimiyetini oluşturma çabasının dışında hiçbir şey bırakmazlar aslında. Bıraktıkları yoldur, yordamdır, yöntemdir, usuldür. Bıraktıkları bir örnekliktir. Alan onu alır. Dünyalık bir şey bırakmazlar. Kendi oğullarına, kızlarına, çocuklarına bile. Nitekim Hazreti Hasan'a da, Hazreti Hüseyin'e de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, Hazreti Ali Fatıma'nın kocası böyle bir vefat sonrasında hiçbir şey bırakmadan da gitti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 1723. hadis-i şerif. Hasan bin Ali'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne hatırlıyorsun diye sorduğumda şöyle dedi. Kim soran? Ebul Havra Es-Sa'di. Sadaka hurmalarından bir hurmayı alıp ağzıma attığımda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tükrüklü haliyle onu çekip aldığını ve hurmaların arasına attığını hatırlıyorum. Bir adam ona dedi ki bu hurma yeseydin ne olurdu ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz sadaka yemeyiz cevabını vermişti. Ehl-i Beyt'e özel bir durum var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesine özel bir durumdur bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hassasiyetini de bize gösteriyor. Yani hem İslam toplumunun yöneticisi durumunda olan hem de onların imanlarından, amellerinden sorumluluk hisseden alimleri olan bu kimseler. Yani ben kendimiz için bir ders oluştursun diye düşünüyorum. İslam toplumunu yönetenler, Müslümanların önünde duranlar ister güç kuvvet anlamında, komutanlık anlamında, isterse ilim anlamında önünde duran kimselere Efendimizin bu tavrından çıkartılacak dersler olmalı. Ve her birimiz güttüğümüz sürüden sorumlu olduğumuza göre bu bizim için, her birimiz için de bir derstir aynı zamanda. Ama özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve çevresi Ehl-i Beyt için bir sınır var. Hasan bin Ali'nin hatırladığı Efendimiz zamana ait bir hatıra bu. En çarpıcılarından ki bunu söyledi. Değilse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mutlak bir şeyler yaşadılar. Ne hatırlıyorsun diye sorulunca zekat hurmalarından bir hurmayı alıp ağzıma attım. Yiyeceğim bilmeden çocukluk ve istek biliyorsunuz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ağzından çekip alıyor ve hurmayı tekrar yerine koyuyor. Adam birisi buna şaşırıyor. Ne olacak bir hurma değil mi yeseydi ne olurdu sanki filan diye. O diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz sadaka yemeyiz, biz zekat malı yemeyiz diye ifade ediyor. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in bu hassasiyet, ümmetin malıyla alakalı bir sorumlu olan kimseler için de enteresan bir örnek olacaktır. Kendisine de, kendi ailesine de, yani bal tutan parmağını yalar hesabı bir hayat felsefesi oluşturan tüm insanlar tekrar tekrar düşünmelidirler. Davetçi durumunda olan, İslam'ı insanlara aktarma pozisyonunda olan Müslümanların da Kur'an-ı Kerim'in bütün bölümlerinde gördüğü bir gerçek var, ondan bir ders çıkartmalılar. Bütün Peygamber aleyhissalatü vesselamlar diyorlar ki kavimlerine, biz bir ücret istemeyiz sizden, biz bir ücretle çalışmıyoruz. Hayatımız Allah tarafından bize verilen bir görevle görevlendirilmektir ve bunun sorumluluğunu yerine getirirken de sizden bir ücret almayız diyor kavmine bu Peygamber aleyhisselamlar. İslam'ın davetçisi olan Müslümanlar da böyle düşünecek diye düşüneceğiz biz de inşallah. Ebul Havra Es-Sadi'nin Hazreti Hasan'a sorusunun ilk cevabını Hazreti Hasan böyle verdi. Bu bir hatıraydı, bunu aktardı. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam da şu cümleyi bize duyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüpheli bulduğun şeyi bırak, şüphe duymadığın şeye bak, kuşkusuz doğruluk, gönül rahatlığı, yalan ise şüphe doğurur buyururdu diyor. İkinci bir hatırlama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Hazreti Hasan'ın aktardığı şüpheli olan şeyleri bırak, şüphe vermeyene bak diyor. Birinci bölüm bu hadis-i şerifte. Biliyorsunuz bu din la raybe fih olan bir dindir. İçinde şüphe olmayan bir kitabımız var. Bilginin doğrusu budur. Bu doğru bilgiyi bir kere alacağız. Onun dışında hayatı yaşarken de ekonomik anlamda da nimetler anlamında da şüphe veren bir durum varsa onları terk edeceğiz. Tavırlarda, amellerde, uygulamalarda, niyetlerde şüpheli görülen bir durum olduğunda terk etmek, helal hayatı yaşamaya çabalamak, güzel olan tarafta durmak belki bizi sınırlandırabilir. Kenarlara gitmeyeceğiz. Şüpheli bölgede dolanmayacağız. Hani helal bellidir, haram bellidir. Helal ile haram arasında da bir şüpheli bölge vardır. Hadis-i şerifini hatırlayalım. Müslüman daha geniş olan bir helal ortamını tercih edip kıyılarda dolaşmayacak. Bunu anlayacağız belki. Bizim için doğruluk tarifi de var hadis-i şerifin geri kalan bölümünde. Doğruluk yüreğe rahatlık veren kişinin mutmain olduğudur. Kalbi rahat ettiren şeydir. Kalple zikir bir mutmainlik oluşturur Kur'an'a göre. Dolayısıyla bizim doğruluğumuz, doğru sözlüğümüz kitabın doğrusuyla uyuşmalı. Yalan ise, yalan söylediğinde ise bir şüphe oluşur insanın kalbinde. Yalan hem karşı tarafa bir şüphe verir, sözlerdeki bu ikircilik sözün anlamını bozar. Ne dediğimiz netleşmediğinde kalbimiz rahat etmediği gibi karşı tarafın da kalbini rahat ettiremeyiz. Hayatı yaşarken o zaman doğru konuşacağız, doğru sözlü olacağız, doğruyu anlamaya çalışacağız. Şüpheli olanı kalbimize de sokmayacağız ki yalan varsa şüphe var demektir, dikkat edeceğiz. Yine bir de şu duayı öğretirdi diyor ve biraz önce aktardığımız duayı söylüyor. Biz hadis-i şerifin bütününü okumak adına yine okuyalım ki bereket olsun inşallah. Allah'ım hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Beni işlerin üzerine aldıklarının arasına koy. Verdiğin benim için bereketli olsun. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Dost edindiğin zelil olmaz. Rabbimiz mübarek ve yücesin. Soruya yani Ebul Havra'nın sorusuna Hasan bin Ali bu üç cevabı verdi. Üç hatırayı aktardı bu rivayetlere göre. Hazreti Hasan'la ilgili aktarımlarımız Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bunlar. Bundan sonra bir de diğer Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'in bize aktardıklarına gelsin sıra inşallah. Onları söyleyelim. Hüseyin bin Ali'den gelen rivayetler. İlki şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, atın üzerinde gelse bile dilencinin bir hakkı vardır. Yani adamın atı var, yani imkanı var gibi geldiyse, eğer lisail diyor burada ifade, ihtiyacı olan bir şekilde gelmiş, bir şey istemek üzere gelmiş, o zaman isteyene bu hakkı verilecektir. Şöyle bir açıklamayı kendim için böyle zorunlu hissediyorum. Doğru mu yapıyorum bunu bilmiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen bu rivayetleri değerlendirirken, anlarken iki farklı zemini anlamak durumundayız. Bu hadis-i şerif İslam'ın hakim olduğu bir toplumda, yani İslam'ın tüm kurallarının geçerli olduğu, Müslümanca bir hayatın yaşandığı bir toplumda ihtiyaçların Allah-u Teala'nın dinine göre belirlendiği bir toplumda isteyen yani dilenen kişi de makul istekler ortaya koyacaktır. Yani dinin sınırları çerçevesinde bir istemesi vardır. Belki hırs, belki heves yani insani şehvetler o dönemde vardı elbette. Yani kalp aynı kalp, beden aynı beden, şehvet aynı şehvet. Ama sistem kanaat sistemi. İnsanların kalpleri tok, insanların gönülleri tok, gözleri tok, karınları çok az da doyuyor ve cennet hevesi bütün topluma hakim olmuş. Ahiret bilinci var, ölüm var, hesap var, dünya asıl değil. Ve bu şehirlerin ruhu, bu evlerin ruhu, bu bütün dünya Müslümanların yaşadığı ortak ruh. Böyle bir ortamda birisi gelip bir şey istediğinde, çok da sorgulamayacağız. Yani vereceğiz. Bunu anlıyoruz. İslam'ın hakim olduğu toplumda. Şimdi bir başka toplum içinde bu hadis-i şerifi değerlendirmeye çalışalım. Kapitalist, materyalist bir dünya. Gözler hırsla dolu. Sistem hırslı ve sistem buna insanları teşvik ediyor. Daha çok olmaya, daha çok yemeye, daha kibirlenmeye, daha müreffeh bir hayata, herkes yani toplumlar, devletler, aileler ve fertler hep bu noktada çaba içerisindeler. Dünden hayırlı olmalı bugünü kapitalist toplum yani parasal olarak anlıyor. Dün 3 liram varsa bugün 4 liram olmalı diye anlıyor. Daha çok böyledir. Böyle bir anlam içerisinde ihtiyaçların dizaynı da farklılaşıyor. Zaten ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi de biz belirlemiyoruz. Marketler belirliyor, reklamlar belirliyor, seyrettiklerimiz belirliyor, dinlediklerimiz belirliyor. Ve aslında ihtiyaç olmayan şeyler bize ihtiyaç haline getirilince bu bakımdan dilenenin, isteyenin istemesi de bir farklı hale geliyor. Yani biz de sorguluyoruz. Bu adam yani cebinde falan telefonu taşırken elini bana doğru uzatıp benden para istiyor diye şaşırıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Farklı ortamlarda insanların isteme modelleri de değişiyor. Bir de global mı diyeceğiz böyle, çok uluslu mu diyeceğiz, doymak bilmeyen dilenciler var. At sırtında değil, uçak sırtında mı geliyor, televizyon sırtında, ekran sırtında mı geliyor ve bizden habire istiyorlar. Reklamlarla istiyorlar. Diyorlar ki bizi alın, bizden alın ama biz büyümeliyiz, biz çok olmalıyız. Bizden faydalanırsan şöyle olacağız diye yıllar geçiyor ve doymuyorlar. İsteme durumundalar. Cüretli bir şekilde, şehvetli bir şekilde, arsız bir şekilde istiyorlar. Bu bakımda Müslümanın bir firaseti olacak galiba. Mal, Allah-u Teala'nın bize verdiği bir sorumluluk bölümüdür. Dolayısıyla Müslüman bunu verirken de hak edene vermek durumunda. Yani dinini öğrenirken de Müslüman çok ciddi olacak. Malını kazanırken de, harcarken de çok ciddi olacak. Çarçur etmemesi gerekiyor. Ben Müslüman kalayım ve insanlar da Müslüman olsun diye vereceğiz. Ve gelip isteyenleri de böylece herhalde seçip ayıklamak durumunda kalabiliriz. Rabbim en iyisini bilir. Çünkü gücümüz de yetmez. Ne kadar paramız, gücümüz, kuvvetimiz olursa olsun karşımızda doymayan bir dünya var. Ne çocuklarımız doyar, ne çevremiz doyuyor, ne istekler bitiyor. Dolayısıyla istemeyi öğretmemiz gerekir. Neyi istemeliyiz? Neye ihtiyacımız var? Müslüman yüreklere önceliğimiz bu olacak. Çünkü karınlarını doyurduğumuz insanların gönülleri Müslümanlaşmadığında karşımıza tükenmeyen bir açlık var ki doyurmamız imkansız olacaktır. Rabbim bize bereketler ihsan etsin. Doğruyu anlamayı, doğruyu söylemeyi ihsan etsin. Yanlışlardan da bizi korusun. Nefsimizin cimriliğinden de Allah'a sığınalım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ehl-i Beyt müsnedini okuyoruz ve Peygamber Efendimiz'in torunlarından Hazreti Hüseyin'in bize aktardığı bilgiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 1732. rivayet şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kuşkusuz kendisini ilgilendirmeyen konularda kişinin az konuşması Müslümanlığının güzelliğindendir. Bu rivayet bir de 1737'de geçecek. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Daha meşhur olarak bildiğimiz bu. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani diye kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Nedir benim ilgilendirmeyen şey? Beni cennette götürme noktasında bana faydası olmayan tüm bilgiler, tüm aktarımlar, kulağımdan, gözümden girecek olan tüm bilgilenmeler lüzumsuzdur, faydasızdır. Mala yani diye tarif ettiğimiz şeydir. Beni cehenneme sokma ihtimali olan her bilgilenmedir öyleyse bu. Müslüman bütün bilgiyi, bütün hayatı bu iki bilgiyle değerlendirecektir. Ne beni cennete götürür, ne beni cehennemden uzak kılar ya da ne cehenneme sokar. Cehenneme sokacak varsa ondan uzak kalayım, cennete götürecek her ne varsa ona yakın olayım derdini taşır. Bu 1732. rivayeti tekrar değerlendirirsek bir de, orada bir kelam bölümü de var. İnne min husni islamil mer'i gilletel kelami fîmâ lâ yânihi. Kuşkusuz kendisini ilgilendirmeyen konularda kişinin az konuşması Müslümanlığının güzelliğindendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadede özellikle kelam yani konuşma azlığını da ortaya koyuyor. Bilmediğim bir konu, bilmek zorunda olmadığım bir konu Ya da bilmenin sıkıntı vereceği konular da var. Niye bileceğim ki ben onları? Falan takımın filan oyuncularını bilmem mi gerekiyordu? Filan arabanın filan güç ve kuvvetini. Ya da işte Avrupa'da, Amerika'da, şu ülkede, bu ülkede olan bir takım şeyleri falan haberleri, dünyanın bilgilerini. Bunları niye bileceğim ve ben bunlar hakkında niye konuşacağım? Bana cennet kazandırmayacaksa ve beni belki de cehenneme sokacaksa eğer ben onlar niye konuşayım? Çünkü gündeme getirdiğim şeyler mutlaka benim için bir zikir ve o zikirler mutlaka bir fikir ve iman oluşturuyor. Hadi gözümü ve kulağımı kapatamadım içinde yaşadığım ortamda. Çünkü gözümden içeriye reklamlar boca ediliyor. Evime doğru yürürken bütün etrafımdaki şeyler, ne denir onlara, reklam panoları mı diyeceğiz, billboard mu ne diyorlar, onlar, her birisinden akan bilgiler var. Öte yandan mecburen aldığımız eğitimler, dinleyişler, tüm bunları engelleyemedim. Yani malayani'nin beni cennete götürmeyen, beni cehenneme doğru sürükleyen birçok lüzumsuz bilginin bana girişini hadi ki engelleyemedim. Fakat onları ben niye konuşmalıyım ki? Onları niçin dile getireyim ki? Dile getirerek niye zikir ve gündem yapayım ki? Bu bakımdan dikkat etmemiz gereken mevzu burası olacak. İnşallah evvelemirde yapabilir isek gözümüzü, kulağımızı, gönlümüzü bu bilgilenmelere kapatıyoruz. Veya kapatamadıysak bile o zaman ağzımızı kapatıyor ancak hayır konuşuyoruz. Yani hayır Allahu Teala'nın kitabını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetini dönüp insanlar ne söylerse söylesinler, ne konuşma ne tarafa doğru akarsa aksın ben bildiğim bu gerçeği ifade etmeye çabalayacağım. Efendimiz diyor ki diyeceğim, Rabbimiz buyuruyor ki diyeceğim, değilse bir hayır üzere susacağım inşallah. Hasan bin Ali'yi dinledik. Hüseyin bin Ali'yi dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyorlar. 1734. rivayette şöyle. Müslüman bir erkek veya Müslüman bir kadın bir musibete uğrar da üzerinden uzun süre geçmesine rağmen kendi durumunu hatırladığında inna lillah ve inna ileyhi raciun derse mutlaka Allah ona o musibetin başına geldiği günkü gibi bir sevap verir. Subhanallah, ne bereketli bir durum. Tekrar ifade edelim. Bir Müslüman veya erkek ya da kadın olsun, başlarına bir dert, bir sıkıntı, bir keder gelmiş ve o gün o kederi karşılarken inna lillah, biz Allah için yaşarız ve inna ileyhi raciun ve dönüşümüz de onadır demiş. Bu sabrı güzelce göstermiş. Yıllar geçmiş, aylar geçmiş. Sonra bir zaman bir ortamda konuşurken ya da kendi kendine hatırlamış. Tekrar o musibeti, o acıyı, o kederi, böyle yüreği daraltan o olayı. Ama yine o ilk günkü tavrıyla demiş ki yine inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yine sevabın aynısını alır. Allahu Teala yani o kederlenmemizi de bu imanla savuşumuzdan dolayı başımıza gelen bu olayı bu şekilde Rabbimize havale edişimizi değerlendiriyor ve yine bize sevap veriyor. Merhametli Rabbimiz bizi gerçekten her noktasıyla cennete doğru, bilgisiyle cennete doğru yönlendirmekte. Son bir hadis-i şerif okuyalım. İmam Hüseyin'den, Hüseyin bin Ali'den bitirelim inşallah. 1736. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cimri kişi yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen kişidir buyurdu. Cimri kişi yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen kişidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündem olacak ve biz ona salavat getirmeyeceğiz. Bu cimriliktir. Cimriliğin tarifleri farklı ama burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ifade etti. Resulullah'ı gündeme getirmek de aslında ona bir salavattır. Onu hadislerini, onun yolunu, yordamını, onun sünnetini insanlar arasında söylenir hale getirmek, gündem yapmak da ona bir duadır, salavattır. Zaten insanlar onun hadis-i şerifini okuduğunda, onun adını duyduklarında illaki böyle diyecekler ve böylece biz bereket kazanacağız. Cömert bir toplum haline geleceğiz. İnşallah çok hadis okumaya gayret edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.